Ayrım 10. Bir gün. David Nichols. Sayfa 151. Dexter'ın yatağı bir sahne ya da güreş ringine benzeyen, zaman zaman her iki işlevi de gören, büyük çıplak odanın ortasında duran, alçak, sade bir platformdan ibaret bir İtalyan karyola. Saat 9.30'da uyanık durumda, cinsel engellenmişlikle birleşmiş, kendinden nefret etme hali ve dehşetle yatağında yatıyor. Sinir uçları havaya kalkmış, ağzında dili, sanki saç spreyiyle kaplanmış gibi sevimsiz bir tat var. Aniden ayağa kalkıp cilalı siyah yer döşemesinin üzerinde yürüyerek İsveç mutfağına gidiyor. Kocaman sanayi tipi buzdolabının dondurucu bölmesinde bir şişe vodka buluyor. Bardağına iki parmak doldurup aynı miktarda portakal suyu koyuyor. Henüz uyumamış olduğu için bunun günün ilk içkisi değil, dün gecenin son içkisi olduğu düşüncesiyle kendini rahatlatmaya çalışıyor. Zaten gündüz içki içmekle ilgili tabu fazla abartılıyor. Avrupa'da yapıyorlar bunu. Bu mantıktan cesaret alarak iki parmak daha vodka dolduruyor. Rezervuar köpekleri film müziğini koyup kasılarak duşa gidiyor. 1,5 saat sonra hala banyoda terlemesini durdurmak için ne yapabileceğini düşünüyor. Gömleğini iki kez değiştirdi. Soğuk suyla duş aldı ama hala sırtında ve alnında yağlı ve yapış yapış ter damlaları var. Saatine bakıyor, çoktan geç kaldı. Arabayı camlar açık kullanmaya karar veriyor. Kapının yanında renkli ambalaj kağıtlarıyla dikkatle paketlenmiş tuğla büyüklüğünde bir kutu var. Onu unutmaması lazım. Kutuyu alıyor, daire kapısını kilitliyor. Arabasının beklediği üstü açılabilen bir Mazda MR2 yapraklarla kaplı sokağa çıkıyor. Arabada yolcu koltuğu yok. Port bagaj imkanı yok. Bebek arabası bir yana, yedek lastik için bile ucu ucuna bir yer var. Araba gençliğin, başarının, bekarlığın arabası olduğunu haykırıyor. Bagajda bir CD değiştiricisi saklanmış. 5 tane CD seçiyor. Plak şirketlerinin hediyeleri, işinin bir başka avantajı. Ve parlak diskleri tabancaya mermi yükler gibi kutuya yerleştiriyor. St. John's Wood'un meskun caddelerini aşarken The Cranberries dinliyor. Gerçekten hiç tarzı değil ama insanların müzik zevkini yönlendiren biriysen alana hakim olman gerekiyor. Batı yolu trafiğin yoğun saatlerini atlatmış durumda ve albüm sona ermeden M40 yoluna çıkıyor. Hafif sanayi binalarının ve şehrin yeni yapılanmakta olan meskun bölgelerin arasından geçerek batı yönünde ilerliyor. Müzik setinde Hamurakai çalıyor ve kendini küçük spor arabasının içinde çok daha iyi ve gösterişli hissediyor. Sadece hafif bir bulantısı var. Müziğin sesini yükseltiyor. Grubun vokalistiyle tanışmış, defalarca röportaj yapmıştı ve arkadaşım diyecek kadar ileri gitmese de tumba çalan herifin gerçekten iyi olduğunu biliyor ve aralarında birazcık kişisel bir bağ hissediyor. Bu genişletilmiş bir mix, oldukça genişletilmiş bir mix ve dün geceki hapların kalıntıları damarlarında dolaşarak görüşünü bulandırırken Dexter koltuğunda yaylanıyor. Zaman ve mekan esnek bir niteliğe bürünüyor. Bir korna sesi duyuyor ve iki şeridin tam ortasında saatte 112 mil hızla gittiğini fark ediyor. Yaylanmayı kesiyor ve orta şeride geçmek için direksiyonu kırmaya çalışıyor ama direksiyonu nasıl çevireceğini unuttuğunu fark ediyor. Direksiyonu döndürmeye çalışırken kolları dirseklerinden kilitleniyor. Birden hızla saatte 58 mile düşüyor ve ayakları aynı anda hem frene hem gaza basıyor. Arkasında beliren ev büyüklüğündeki kamyonun kornasını duyuyor. Dikiz aynasından kamyon sürücüsünün çarpılmış yüzünü görebiliyor. Siyah aynada kendisine bağıran koca sakallı bir adam. Yüzünde 3 koca kara delik var kafatası gibi. Dexter yavaş gidilen şeridin durumuna bile bakmadan direksiyonu bir kez daha döndürüyor ve birdenbire ölüme gitmekte olduğundan emin oluyor. Tam burada ve bu anda bir ateş topu halinde Hamurakai'nin remixini dinlerken. Tanrı'ya şükür yavaş gidilen şerit boş, 1-2-3 kere dudaklarının arasından sert sert nefes alıyor bir boksör gibi. Müziği kapatıyor ve çıkışa ulaşana kadar dengeli bir şekilde 68 mil hızla yoluna devam ediyor. Tükenmiş durumdayken Oxford Road üzerinde durabileceği bir cep buluyor. Koltuğunu arkaya yaslayıp uyuyabilme umuduyla gözlerini kapatıyor. Ama kendisine bağıran kamyon şoförünün 3 kara deliğini görüyor yalnızca. Dışarıda çok parlak bir güneş var. Trafik çok gürültülü. Üstelik genç bir adamın bir yaz sabahında saat 11.45'te duran bir arabanın içinde kırılıp yatmasında hoş olmayan bir yan var. Böylece doğruluyor, küfrediyor ve gençlik yıllarından bildiği yol üzerindeki bir birahaneye kadar yola devam ediyor. Beyaz kuğu, günün 24 saati kahvaltı inanılmaz derecede ucuz biftek ve cips servisi sunan bir şirket zinciri. Arabayı kenara çekiyor, hediye paketi yapmış kutuyu yolcu koltuğundan alıyor ve mobilya cilasıyla dün geceden kalma sigara kokan tanıdık mekana giriyor. Dexter bara yaslanıyor ve bir küçük bira ile duble vodka tonik sipariş ediyor. Arkadaşlarıyla birlikte burada içtiği 80'li yıllardan hatırlıyor barmeni. Yıllar önce gelirdim buraya diyor Dexter muhabbet hevesiyle. Öyle mi? Diyor sıska, mutsuz adam. Barmen onu tanıdıysa da söylemiyor. Dexter bardakları ellerine alıyor, bir masaya geçiyor. Hediye paketi masanın üzerinde dururken sessizce içkisini içiyor. Etrafına bakıyor ve son 10 yılda ne kadar ilerlemiş olduğunu ve elde ettiklerini düşünüyor. Tanınmış bir televizyon sunucusu ve henüz 29 yaşında bile değil. Bazen alkol sınırının mucizevi iyileştirici etkisini düşünüyor. Çünkü 10 dakika içinde yeniden çevik bir şekilde arabasına atlıyor ve tekrar müzik dinliyor. The Beloved çalıyor. İyi zaman geçirerek 10 dakika içinde ailesinin evinin çakıl döşeli yoluna giriyor, gözlerden uzak. 1920'lerden kalma bir yapı. Ön cephesindeki ağaç taklidi, çapraz çerçeve desenleri binayı olduğundan daha az modern, kutu gibi ve güçlü gösteriyor. Chilterns'te huzur verici, mutlu bir aile evi diye düşünüyor Dexter korkuyla. Babası sanki yıllardır oradaymış gibi kapının girişinde duruyor. Temmuz için çok fazla giysi var üzerinde. Süveterinin altından gömleğinin ucu sarkıyor. Elinde bir fincan çay var. Dexter için bir zamanlar bir dev olan babası şimdi kamburlaşmış ve yorgun görünüyor. Uzun yüzü solgun, karısının sağlığını giderek bozuldu. Son 6 aydan bu yana çökmüş ve yüzündeki çizgiler artmış durumda. Dexter'ı selamlamak için kahve fincanını kaldırıyor. Bir an için kendisini babasının gözleriyle görüyor Dexter ve parlak gömleğinin küçük spor arabasını havalı biçimde kullanmasının çakıllı yolda dururken yaptığı gösterişli patinajın müzik setinde sonuna kadar açık müziğin utancıyla irkiliyor. Chilled out, ahmak, loved up, soytarı, anlaşıldı, seni küçük ucuz palyaço. CD çaları kapatıyor, yerinden çıkartıyor, sonra elinde tutarak bakıyor. Sakin ol, burası Stockwell değil, Chilterns'tasın. Baban senin müzik setini çalacak değil, sadece sakinleş. Kapının girişinde duran babası fincanını tekrar kaldırıyor. Dexter içini çekiyor, koltuktan hediyeyi alıyor, bütün gücüyle konsantre olmaya çalışıyor ve arabadan iniyor. Ne komik bir alet diyor babası. Kullanmak istemez misin? Dexter alışılagelmiş konuşmalarla rahatlıyor. Sert ve dümdüz baba, sorumsuz ve ukala oğlu. İçine sığabileceğimi bile sanmıyorum. Erkek çocuklar için oyuncaklar. Seni daha erken bekliyorduk. Nasılsın ihtiyar diyor Dexter yaşlı babasına karşı bir şefkat dalgası hissederek ve kolunu farkında olmadan babasının sırtına koyup sıvazlıyor, yanaklarından öpüyor. Öylece kalıyorlar. Her nasılsa Dexter bir öpme refleksi geliştirmiş. Babasının kulağına öpücük sesi çıkarmıştı. Bilinçaltında bir yanı demir yolu köprüsünün altında Gypsy, Tara ve Specs ile birlikte olduğunu düşünüyor. Alt dudağındaki salyanın ıslaklığını ve babasının yüzündeki dehşeti hissediyor. Baba oğluna bakıyor. Bir tür eski ahit bakışı bu. Oğullar babalarını öpüyorlar. Bir doğa kanunu daha yıkıldı. Daha kapıdan girmeden ciddiyetin bütün yanılsaması parçalanıyor. Babası burnunu çekiyor. Ya hoşnutsuzluktan ya da oğlunun nefesini kokluyor. Dexter hangisinin daha kötü olduğundan emin olamıyor. Annem bahçede sabahtan beri seni bekliyor. O nasıl? Diye soruyor. Babası belki çok daha iyi diyebilir. Git ve gör. Ben sustayım. Güneşin parıltısından sonra hol karanlık ve soğuk geliyor. Ablası Casey arka bahçeden içeri giriyor. Elinde bir tepsi var. Yüzü sorumluluk, sağduyu ve dindarlıkla parlıyor. 34 yaşında sert bir başhemşireye dönüşüyor ve bu ona uyuyor. Yarı gülümseme, yarı kaş çatma ile yanağını yanağına değdiriyor. Hovardanın dönüşü. Dexter'ın zihni o kadar bulanık ki kinayeyi anlayamıyor ama tepsinin üzerindeki işaretleri görmezden geliyor. Bir kase sütün içinde erimiş tahıl gevreği, yanında kullanılmamış bir kaşık. Annem nasıl? Diyor. Belki Casey. Oldukça gelişme gösterdi diyebilir. Git ve gör, diyor Casey. Dexter neden kimse bana onun nasıl olduğunu söylemiyor diye merak ediyor. Kapıdan annesini seyrediyor. Eski moda yüksek arkalıklı bir iskemlede oturuyor. Yüzü tarlalara ve ormana dönük, uzakta gri ve puslar içinde Oxford seçiliyor. Bu açıdan yüzü büyük bir şapka ve güneş gözlükleriyle gizlenmiş durumda. Bugünlerde ışık gözlerini yakıyor ama incecik kollarına ve iskemlenin kumaş kaplı kolunu tutan eline bakarak onu son kez gördüğü 3 hafta öncesine göre büyük değişiklikler olduğunu düşünüyor. Birden ağlama ihtiyacı hissediyor. Küçük bir çocuk gibi kıvrılmak ve annesinin kendisini Kollarıyla sardığını hissetmek, aynı zamanda buradan mümkün olduğunca çabucak kaçıp uzaklaşmak istiyor. Ama her ikisi de mümkün olmadığı için annesine doğru ilerliyor. Selam, ben geldim. Annesi gülümsemek onun için gayret gerektiren bir şeymiş gibi gülümsüyor. Öpmek için şapkanın altına eğiliyor Dexter. Annesinin yanakları şaşırtıcı biçimde soğuk, gergin ve parlak. Dökülen saçlarını gizlemek için şapkasının altında bir eşarp bağlı. Dexter annesinin yüzünü daha yakından incelemek istemediği için metalleri paslı bahçe iskemlesine uzanıyor. İskemleyi gürültüyle çekiyor, dışa bakacak, ikisi de manzarayı seyredecek şekilde yerleştiriyor. Ama annesinin gözlerinin üzerinde olduğunu hissedebiliyor. Terlemişsin, diyor annesi. Evet, sıcak bir gün. Annesi ikna olmamış gibi bakıyor. Yeterince iyi değil, dikkatini topla. Kiminle konuştuğunu hatırla. Sırılsıklam olmuşsun. Bu gömlek yüzünden suni dokuma. Uzanıp elinin tersiyle gömleğine dokunuyor annesi. Hoşnutsuzlukla burnunu kıvırıyor. Nereden aldın? Prada. Pahalıdır. En iyisi, sonra hevesle konuyu değiştirmek için taş duvardan paketi alıyor. Sana hediye. Ne hoş. Benden değil, Emma'dan. Paketine bakarak anlayabilirim bunu. Kurdeleyi dikkatle çözüyor. Seninkiler bantlanmış çöp torbasında gelir. Bu doğru değil diye gülümsüyor. Bu sözlere alınmıyor. Gelirse tabii. Artık bu gülümsemeyi sürdürmekte zorlanıyor ama neyse ki annesinin dikkatle ambalajından çıkardığı pakete bakıyor. Bir yığın karton kapaklı kitap çıkıyor paketten. Edith Wharton, birkaç Raymond Chandler, Scott Fitzgerald. Ne büyük incelik. Benim için teşekkür eder misin ona? Tatlı Emma Morley. Fitzgerald'ın kitabının kapağına bakıyor. The Beautiful and Damned. Güzel ve lanetli. Sen ve ben gibi. Peki hangisi hangimiz, diyor düşünmeden. Neyse ki annesi duymamış gibi görünüyor. 1908'den kalma Agitprop, yani Bolşevik Rusya tarafından oluşturulmuş Ajitasyon ve Propaganda Bürosu'nun kısaltması. Sanatı devrimin bir aracı olarak kullanmak için gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayan bir terim halini almıştır. Tarzda siyah beyaz bir kartpostalın arkasını okuyor. Thatcher, defol, gülüyor. Ne kadar kibar kız, ne kadar eğlenceli. Romanı alıyor, parmakları arasında kalınlığını ölçüyor. Birazcık iyimser galiba. Belki onu kısa hikayelere yönlendirmelisin. Dexter gülümsüyor ve uysalca burnunu çekiyor ama ölümle ilgili bu tür şakalardan nefret ediyor. Cesaretli olmak, moral düzeltmek gibi bir şey belki ama o bunu sıkıcı ve aptalca buluyor. O söylenemeyeni söylememeyi tercih ediyor. Emma nasıl? Çok iyi sanırım. Artık diplomalı bir öğretmen oldu. Bugün iş görüşmesi var. İşte bir meslek. Başını çevirerek ona bakıyor annesi. Sen de bir zamanlar öğretmen olmayacak mıydın? Ne oldu? Kinayeyi anlıyor. Uymadı bana. Annesinin bütün dediği evet oluyor. Bir sessizlik ve bir kez daha kontrolün elinden gittiğini hissediyor. Dexter televizyonda filmlerde gördükleriyle kötü hastalıkların insanları birbirine yakınlaştırdığına, bunu da birbirlerine açılmalarına, çaba harcamadan birbirlerini anlamalarını sağladığına inandırılmıştı. Ama onlar her zaman yakın, her zaman açık olmuşlardı ve zaten var olan doğal anlayışları, hoşnutsuzluk, kırgınlık her iki tarafta da olanlarla ilgili bir öfkeyle yer değiştirmişti. Sevgi dolu ve rahatlatıcı olması beklenen görüşmeler, ağız dalaşı ve karşılıklı suçlamalara dönüşüyordu. 8 saat önce tamamen yabancı insanlara en gizli sırlarını anlatırken şu anda annesiyle konuşamıyor, bir yanlışlık var bu işte. Geçen hafta rahat olu seyrettim diyor. Öyle mi? Annesi susuyor. O zaman Dexter eklemek zorunda kalıyor. Ne düşünüyorsun? Sen çok iyisin diye düşünüyorum. Çok doğal. Ekranda çok hoş görünüyorsun. Daha önce de söylediğim gibi programı pek önemsemiyorum. Senin gibi insanlara göre değil pek, öyle değil mi? Bundan hoşlanmadığını belirten bir tavırla bakıyor annesi. Benim gibi insanlar derken neyi kastediyorsun? Bocalamış bir halde devam ediyor Dexter. Yani aptalca bir gece programı yalnızca hepsi bu. Bardağın geldikten sonra izlenecek. Ondan keyif almak için yeterince sarhoş değil miydim? Bunu mu demek istiyorsun? Hayır. İffet taslayan bir kadın da değilim ayrıca. Müstehcenlik umurumda değil. Ben sadece insanları aşağılamanın birdenbire neden böyle gerekli olduğunu anlamıyorum. Kimse aşağılanmıyor ki. Gerçek değil onlar. Sadece eğlence. İngiltere'nin en çirkin kızını seçmek için yarışma yapıyorsun. Sence bu aşağılama değil mi? Aslında değil, hayır. Erkeklerden çirkin kız arkadaşlarının resimlerini göndermelerini istiyorsun. Sadece eğlence için asıl mesele o heriflerin, sevgilileri, klasik anlamda çekici olmasalar da onları seviyor olmaları. Mesele bu, eğlence. Eğlence için deyip duruyorsun. Beni mi ikna etmeye çalışıyorsun kendini mi? Artık bu konuyu konuşmayalım, olur mu? Peki o kızlar bunu eğlenceli buluyorlar mıdır sence? Anne, ben sadece programı sunuyorum, hepsi bu. Pop yıldızlarına heyecanlı yeni videolar hakkında sorular soruyorum, benim işim bu. Sadece aracıyım. Ama neye aracısın Dexter? Seni ne istersen onu yapabileceğine inanarak büyüttük. Sadece senin yapmak istediğinin bu olduğunu düşünmemiştim. Ne yapmamı isterdin? Bilmiyorum, iyi bir şey yapmanı isterdim. Birden susarak sol elini göğsüne koyuyor ve arkasına yaslanıyor yeniden. Bir süre sonra Dexter konuşuyor. Bu iyi bir iş. Kendi koşulları içinde. Annesi burnunu çekiyor. Aptalca bir program. Sadece eğlence için. Tabii ki bütünüyle sevmiyorum ama başka yerlere götürecek bir deneyim. Ve aslına bakarsan neye mal olursa olsun programda iyi olduğumu düşünüyorum. Üstüne üstlük eğleniyorum da. Annesi bir an duraklıyor sonra konuşuyor. Yani bu işi yapmalısın sanırım. Hoşuna giden neyse onu yapmalısın. Zamanla daha iyi şeyler yapacağını biliyorum. Bu sadece... Sözünü tamamlamadan oğlunun eline alıyor, sonra nefes nefese gülüyor. Ama hala neden Cockney aksanıyla konuşman gerektiğini anlayabilmiş değilim. O benim halkın içinden biri sesim diyor ve annesi gülümsüyor. Belli belirsiz gülümsüyor ama Dexter anlıyor. Tartışmamalıydık diyor annesi. Tartışmıyoruz, konuşuyoruz diyor aslında tartıştıklarını bilmesine rağmen. Annesi elini başına götürüyor. Morfin alıyorum ya, bazen ne söylediğimi bilmiyorum. Bir şey söylemedin sen. Ben yorgunum birazcık. Güneş asfalt kaplı yolun üzerinden yansıyor ve Dexter bir vampir gibi yüzünün kollarının derisinin yandığını, sızladığını hissediyor. Yeni bir terleme ve bulantı dalgasının geldiğini hissediyor. Sakin ol diyor kendi kendine. Kimyasal bir şey yalnızca. Gece uzundu galiba. Oldukça. Rahat oldun mu? Birazcık. Ağrı çektiğini göstermek için şakaklarını ovuyor. Sonra hiç düşünmeden şu morfinlerden fazladan yok mudur bir kenarda diyor. Annesi bakmaya bile tenezzül etmiyor. Vakit geçiyor. Üzerinde dolaşmaya başlayan sersemliği hissediyor. Başını dik, ayaklarını yerde tutma gayretinin boşa gittiğini görüyor. Giderek daha düşüncesiz, bencilce ve aptalca hareketler yapıyor. Bunun için bir şeyler yapması gerek ama tamamen kontrolü kaybettiğini hissediyor. Neden direnmeyi kesip bir ahmak olmasın? Dikkatini toplamaya çalışmaya son veriyor. Zaman geçiyor, çimenlerin tenis kortuna doğru ilerlediklerini fark ediyor. Görüntü önünden uzaklaşıyor. Annesi sonunda konuşuyor. Sana söyleyeyim, baban yemek hazırlıyor. Konserve yahni. Haberin olsun. En azından Casey'nin akşam yemeğine yetişmesi için geri dönmesi gerekiyor. Sen geceyi burada geçirirsin sanırım. Geceyi burada geçirebilir, düşünüyor. İşleri düzeltmek için bir fırsat bu. Aslında hayır, diyor. Annesi hafifçe başını çeviriyor. Bu akşam için Jurassic Park'a biletim var. Premier. Lady D de gidiyor. Benimle değil tabii. Atlatmam mümkün değil. İşle ilgili sonuçta. Günler öncesinden ayarlandı. Annesi gözlerini belli belirsiz kısıyor ve Dexter durumu hafifletmek için bir yalan uyduruyor. Emma'yı da alıyorum biliyor musun? Ben atlatırdım ama o gitmeyi gerçekten çok istiyor. Aa, anladım. Bir sessizlik oluyor. Sürdüğün hayat diyor annesi mesafeli bir tavırla. Bir sessizlik daha oluyor. Dexter, beni affetmen gerekecek ama korkarım bu sabah çok yoruldum. Bir süre yukarıda uyumam gerekiyor. Tamam. Yardıma ihtiyacım olacak. Endişeyle etrafına bakarak babasını ya da ablasını arıyor. Sanki onlarda kendisinde olmayan bir nitelik varmış gibi ama hiçbirini ortalarda göremiyor. Annesinin elleri iskemlenin kollarında boş yere kalkmaya çabalıyor ve bunu kendisinin yapması gerektiğini kavrıyor. Hafifçe, hiç inandırıcı olmadan kolunu annesinin kolunun altından geçiriyor, kalkmasına yardım ediyor. Seni götürmemi... Hayır, içeri girmekte bir sorunum yok. Sadece merdivenlerde yardıma ihtiyacım var. Avludan yürüyorlar. Dexter'ın eli annesinin üzerinde hastane giysisi gibi duran mavi yazlık elbisesine dokunuyor neredeyse. Annesinin yavaşlığı çıldırtıcı bir şey. Dexter'ı küçük düşürücü bir şey. Casey nasıl diye soruyor vakit doldurmak için. Aa, çok iyi. Bana patronluk taslamaktan biraz hoşlanıyor sanıyorum ama çok özenli davranıyor. Bunu ye, şunları al, şimdi uyu. Katı ama adil. Ablam böyledir. Ona o midilliği almamamızın intikamı. Eğer Casey bu kadar iyiyse diye düşünüyor Dexter. Şimdi ona ihtiyacı olduğunda nerede peki? Artık içerideler, merdivenlerin altında. Hiç bu kadar çok basamak olduğunu fark etmemişti. Nasıl yapıyorum? En iyisi beni kucağına alman. Bugünlerde fazla ağır değilim. Bu bana göre değil. Bunu yapamam. Yapabilirim diye düşünmüştüm ama yapamam. Bir yanım eksik ve yapamıyorum. Acıyan bir yerim mi var? Yani dikkat etmem gereken? Bunun için endişelenme. Şapkasını çıkarıp eşarbını bağlıyor. Kürek kemiğinin altından sıkıca tutuyor Dexter. Parmakları kaburgalarına değiyor. Sonra dizlerini büküyor. Annesinin düzgün ve soğuk bacaklarının elbisenin altından kollarına değdiğini hissediyor. Hazır olduğunu hissedince kaldırıyor. Annesinin bedeninin kollarında gevşediğini hissediyor. Derin bir soluk veriyor annesi. Tatlı ve sıcak nefesini yüzünde hissediyor. Ya annesi tahmin ettiğinden ağır ya da kendisi sandığından güçsüz. Annesinin omzunu merdivenin korkuluğuna çarpıyor. Sonra düzeliyor, merdivenleri yan yana çıkıyor. Annesinin başı omzuna dayalı. Eşarbı yüzüne doğru kaymış. Damadın gelini eşikten geçirmesinin parodisi gibi kafasından bir sürü kaygısız düşünce geçiyor ama hiçbiri durumunu kolaylaştırmıyor. Nihayet merdivenleri bitirdiklerinde "Kahramanım," diyor annesi başını kaldırıp ona bakarak. İkisi de gülümsüyor. Karanlık odanın kapısını tekmeleyerek açıyor ve onu yatağa yatırıyor. "Sana bir şey getireyim mi?" "İyiyim ben." "Bir şey alman gerekiyor mu? İlaç falan?" "Hayır, iyiyim." "Biraz martini?" "Aa, evet lütfen." "Üzerine bir şey ister misin?" "Sadece şu battaniyeyi lütfen." "Perdeler kapalı kalsın mı?" "Lütfen. Ama pencereyi açık bırak." "Görüşürüz öyleyse." "Güle güle canım. Görüşürüz." Dudakları sıkıca kapalı gülümsüyor Dexter ama annesi çoktan ona sırtını dönüp yatmış durumda. Odadan çıkıyor, kapıyı hafifçe çekerek kapatıyor. Çok yakında bir gün, muhtemelen bu yıl içinde bu odadan çıkıp gidecek ve bir daha onu hiç göremeyecek. Kabullenmesi o kadar güç bir düşünce ki bu. Hemen dikkatini kendine vererek öteliği veriyor düşünceyi. Akşamdan kalma ne kadar yorgun hissediyor kendini. Merdivenleri inerken şakakları nasıl da atıyor. Kocaman, düzensiz mutfak boş. Buzdolabına gidiyor, o da neredeyse bomboş. Solmuş bir kereviz parçası, bir tavuk iskeleti, açılmış teneke kutular, ekonomik jambon, hepsi babasının evcimen bir görev duygusuyla almış olduğu belli olan şeyler. Dolabın kapısında açılmış bir beyaz şarap şişesi var. Şişeyi çıkartıp kafasına dikiyor. Salonda babasının ayak seslerini duyana kadar 4-5 yudum çekiyor. Şişeyi yerine koyuyor, ağzını elinin tersiyle siliyor. Babası elinde iki plastik torba ile köyün süpermarketinden geliyor. "Annen nerede?" "Yoruldu, yatırmak için yukarıya taşıdım." Dexter ne kadar olgunlaştığını babasının anlamasını istiyor. Ama babası etkilenmiş görünmüyor. "Anlıyorum, konuştunuz mu?" "Biraz, havadan sudan." Sesi kendisine tuhaf geliyor. Yüksek sesli ve kelimeleri karıştırıyor. Sarhoş. Acaba babası anlar mı? Uyanınca daha çok konuşacağız. Dolabın kapısını yeniden açıyor ve şarabı ilk defa görmüş gibi davranıyor. Almamın sakıncası var mı? Şişeyi alıyor. İçinde kalanları bir bardağa dolduruyor. Sonra babasının yanından geçerek gidiyor. Birazcık odama gidiyorum. Neden? Diyerek kaşlarını çatıyor babası. Bir şeye bakacağım. Eski kitaplar. Yemek yemek istemiyor musun? Şarabınla birlikte biraz yersin belki. Dexter babasının ayaklarının dibinde duran, konserve tenekelerin ağırlığından sarkmış alışveriş torbasına bakıyor. Belki daha sonra diyor, dışarı çıkıyor. Yukarıya çıktığında anne babasının odalarının kapısının açık, sallanmakta olduğunu fark ediyor ve sessizce içeriye giriyor yeniden. Perdeler öğleden sonra esintisiyle kıpırdıyorlar. Annesi eski battaniyenin altında uyurken güneş üzerine gidip geliyor. Kirli ayak topukları görünüyor, ayak parmakları sıkıca kıvrılmış. Çocukluğundan hatırladığı o kokunun, pahalı parfümlerin ve gizemli pudraların kokusunun yerini hiç düşünmeyi istemediği sebze kokusu almış. Çocukluğundan hatırladığı o kokunun, pahalı parfümlerin ve gizemli pudraların kokusunun yerini hiç düşünmeyi istemediği sebze kokusu almış. Çocukluğunun evini hastane kokusu sarmış. Kapıyı kapatıyor ve banyoya gidiyor. Çişini yaparken ilaç dolabını kontrol ediyor. Babasının çok miktardaki uyku hapları endişeli geceleri anlatıyor. Bir de uzun zamandır yerini daha güçlü ilaçlara bırakan 1989 Mart tarihli annesinin eski bir Valium şişesi var. Şişeden iki hap alıp cebine atıyor. Bir üçüncüsünü biraz kendine gelmek için lavabonun musluğundan akan suyla içiyor. Eski odası artık depo olarak kullanılıyor. Eski bir koltukla çay sandığı ve karton kutular arasında sıkışıyor. Duvarlarda uçları kıvrık aile resimleri, kendisinin gençliğinde çektiği siyah beyaz deniz kabuğu ve yaprak resimleri asılı duvara iyi tutturulmamış ve sararmaya başlamışlar. Duvarlarda uçları kıvrık aile resimleri, kendisinin gençliğinde çektiği siyah beyaz deniz kabuğu ve yaprak resimleri asılı duvara iyi tutturulmamış ve sararmaya başlamışlar. Odasına yollanmış bir çocuk gibi kolları başının altında eski çift kişilik yatağa uzanıyor. Her zaman 45 belki 50 yaşına geldiğinde anne ya da babasının kaybıyla baş edebileceği duygusal ve ruhsal bir donanıma erişeceğini hayal ederdi. Eğer bu donanıma sahip olsaydı çok rahat olacaktı. Soylu, özverili, bilge ve filozofik biri olabilirdi. Belki kendisinin çocukları bile olmuş olurdu ve muhtemelen babalığın getirmiş olacağı bir olgunluğa da sahip olurdu. Hayatı bir süreç olarak algılama olgunluğu. Ama 45 yaşında değil, 28 yaşında. Annesi 49 yaşında. Korkunç bir zamanlama hatası olmalı. Yoksa bununla olağanüstü annesinin görüntüsünün bu şekilde yok olmasıyla başa çıkması nasıl beklenebilir? Dikkat dağıtıcı bir sürü şeyin yanı sıra ona yapılan bir haksızlık bu. Başarılı bir kariyerin eşiğindeki genç bir adam o. En samimi şekilde söylemek gerekirse yapacak daha iyi şeyleri var. Birdenbire ağlama isteği duyuyor yeniden. Ama 15 yıldır hiç ağlamadı. Bunu kimyasallara bağlıyor ve biraz uyumaya karar veriyor. Şarap bardağını yatağın iki yanındaki kolilerin üzerine yerleştiriyor ve yan dönüp yatıyor. Saygın biri olmak çaba ve enerji gerektirir. Biraz dinlenip özür diler ve onu ne kadar sevdiğini gösterir annesine. 10. ayrımın sonu sayfa 167.